Fatih Altaylı, Habertürk, 25 Aralık 2020. Sorduk, yanıtlandı. Aşı ile ilgili içinde bulunduğumuz durumu dün ben sordum, sağ olsun Sağlık Bakanı yanıtladı. Sinovac aşısı yola çıkıyormuş. BioNTech ile anlaşma hemen hemen hazırmış. Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gelecekmiş. Opsiyonel olarak da 30 milyon doz olabilirmiş. İyi ki sormuşum, iyi ki yanıt alabildik. Bu arada Sinovac aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmaları henüz bitmemişti. Ama bakanlık isteyince bir ara rapor açıklanabilsin diye kodlar kırıldı. Kod kırılması şu demek: kime gerçek aşı, kime plasebo yapıldığı bu kodlarla gizleniyor. Denek grubunda belirli bir hasta sayısına ulaşıldığı zaman kodlar kırılıyor ve kime plasebo, kime aşı yapıldığı ortaya çıkıyor ve karşılaştırma yapılıyor. Aşılandığı halde hasta olanlarla aşılanmadığı için hasta olanların sayısı karşılaştırılıyor ve aşının etkinliği ortaya çıkıyor. Bu kodların kırılması için araştırmayı ve sonuçlarını anlamlı kılacak belirli bir hasta sayısına ulaşmak gerekiyor. Mesela BioNTech'in aşısında kodlar 178 hastaya ulaşınca kırıldı. Sinovac'ın aşısında ise ara rapor istendiği için bilim insanları istemeye istemeye 29 hastada kodları kırmak zorunda kaldılar. Etkinlik %91.25 çıktı. Hiç fena değil. Ancak çalışma hala sürüyor ve bu oran yükselebilir de düşebilir de. Ancak %72'nin altına düşmeyeceği kesin gibi. Güvenilirlik konusunda ise tüm aşılar güvenilir. Sinovac aşısını da gönül rahatlığıyla olabilirsiniz. Size tavsiyem, ben bunu olmam, öbür aşıyı beklerim falan demeyin. Sıranız geldiğinde bulduğunuz ilk aşıyı olun. Çünkü COVID-19 beklemiyor ve kime nasıl etki edeceği de belli değil. Kimi ayakta geçiriyor, kimi yoğun bakımda, kimini ise 3 günde götürüyor. Dün normal, bugün suç.
Podcast dinle.
Düğün gecesi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin öldüğü gecedir. Yaradanına kavuştuğu için de bu geceyi düğün gecesi olarak görür. Ölüm kutlanır mı demeyin. Kavuşma gecesi olarak Mevleviler tarafından her yıl kutlanır. Etkileyici bir ritüeldir. 35 yıl kadar önce Konya'da izlediğim Şebi Aruz'u hatırladıkça hala ürperirim. Ancak bu yıl İstanbul'da yapılan anma ya da kutlama pek bir tartışıldı. Tartışma konularından biri kadın semazenlerin de katılmasıydı. Vay, nasıl olur böyle bir şey? Nidaları hükümet medyasında ve hükümete yakın yazarlar arasında yankılandı. Oysa kadın semazen yeni bir şey değildi. İlk olarak 1993 yılında kadın semazenler de semaya katılmış ve 2011 yılında Sabah gazetesi kadın semazenleri 18 yıldır duaya katılıyorlar diye övgüyle haber yapmıştı. Hatta Dede Hasan Çakır, Hazreti Muhammed Kabe açılışının yanında kadınlarla beraber yaptı. Hacda kadın erkek beraber Kabe'yi tavaf ediyor. Mevlana felsefesinde kadın erkek ayrımı yoktur demiş, onu da yazmışlar Sabah'ta. 27 senedir sorun olmayan şey bugün sorun olmuş, anlayacağınız. Niyeyse, benim takıldığım ise bambaşka bir şey. Yıllardır kahvelerde, kafelerde, restoranlarda, turistik mekanlarda, defilelerde ve konserlerde Mevlevi dervişlerinin dönmesine gık demeyenlerin şimdi birdenbire öfkeyle ayağa kalkmaları. Vardır elbette onun da bir nedeni. Tabii bir de Türkçe Kur'an tartışması var. Onun için de alttaki yazıya geçelim. İbadetin dili. Dedemin kitapları arasında görmüştüm ilk kez yabancı dilde bir Kur'an-ı Kerim'i. Bizim evde de çeşitli Kur'anlar vardı. Arap harfleriyle yazılmış Arapça olanı, Latin alfabesiyle yazılmış Arapça olanı, Latin alfabesiyle yazılmış Türkçe tefsiri, Osmanlıca yazılmış Türkçe tefsiri. Hepsi vardı ama dedemin kitapları arasında gördüğüm ilginçti. Almancaydı. Üzerinde kocaman Der Koran yazıyordu. Dedeme sormuştum, niye Almanca yazmışlar diye. Alman anlamak istemiş içinde ne olduğunu. Bir şeye gerçekten saygı duymak için anlamak ister insan demişti. Bana da hem Hazreti Muhammed'in hayatını hem de Kur'an'ın Türkçe mealini okumamı tavsiye eden kendisiydi. Şebi Aruz'da Türkçe Kur'an okunması üzerinden kıyamet kopuyor şimdi yine. 1930'lara dönme suçlaması yapılıyor. Gülüyorum. 1800'lere dönmüşüz zaten. Ne 1930'u diyeceğim ama ayıp olacak. Dinlerin dili olur mu diye hep tartışılır. İslamiyet'in dili Arapça diye söylenir hep. Konum değil, bilemeyeceğim. İyi de o zaman niye Farsçadan gelen namaz kelimesini kullanırız Arapça salatın yerine? Ya da niye Pehlevice'den gelen oruç kelimesini tercih etmiştir Türkler? Farsçalaştırmakta sorun yoktur da Türkçeleştirmek mi sorundur? Konum değil, derine inmeyeyim. Bu basit sorularla noktalayıp mesela Hristiyanlığın dili nedir'e bakalım. Hz. İsa Aramca konuşurdu. Ama ilk İncil'i o yazmadı. İlk nüshayı yazan kim tam bilinmiyor. Kimine göre Matta, kimine göre Markos. Ama kesin olarak bir şey, ilk İncil'in ve onu takip eden İncil'lerin Aramca yazılmış olduğu. Sonra Yunanca'ya çevrilmiş, sonra Latince'ye. Hangisi daha kutsal bir fikrim yok. Hepsi geçerli. İbadeti isteyen istediği dilde eder bana göre. Kimi anlayarak etmek ister, kimi anlamayarak. Kimi anlamak ama ibadeti kutsal olduğuna inandığı dilde etmek ister. Açıkçası ebedi yönünü de düşününce Kur'an'ı Arapça okumak istemeyi çok iyi anlıyorum. Sadece ilahi metinleri değil, güçlü felsefi metinleri de dilinde okumanın önemi vardır. Ama anlamak kaydıyla. Elden giden.
Podcast dinle.
Kimsenin ezanı Türkçe'ye döndürmek gibi bir hali ve bir niyeti olmadığı aşikar olduğu halde bir bardak suda niye fırtına koparılıyor dersiniz? Niye böyle bir tartışma başlatıldı? İktidarın asla iktidar olamayacağını beyan ettiği CHP, iktidar olabilse bile böyle bir şey yapmayacağı açık olduğu halde niye yeniden bu tartışma başladı? Nedeni çok açık. Yanıtsız sorulara karşı önlem olarak. Neler mi? Yıllarca enflasyonun nedeni olarak yüksek faizleri gösterdiniz. Şimdi ha babam de babam faiz artıyor. Ekonominin kuralları mı değişti sorusuna ne Türkçe ezan mı okutmak istiyorsunuz? Daha basit bir yanıt olur. Müteahhitlerin kamu ihalesi kazanmakta rekor kıranların milyarlarca liralık borçlarını silerken gayet bonkör olan hükümet asgari ücret konusunda niye bu kadar cimri davranıyor sorusuna ne Türkçe ibadet mi ettireceksiniz bu millete demek daha rahattır. Maaş zamlarını TÜİK'in enflasyon hesabına göre yapacaksınız ama marketteki enflasyon bundan kat kat fazla dediğiniz zaman ne kadınları mı semazen yaptınız? Yanıtı çok daha etkili ve sıkıntısızdır. Bu soruları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yanıtlar ise hep aynıdır. Din elden gidiyor diye kıyamet koparılıyorsa elden giden mutlaka başka bir şeyler vardır. Teşvik ne suçtur ne ayıp. Medyamızın en sevdiği şeylerden biri teşvik haberleridir. Ona şu kadar teşvik, buna bu kadar teşvik. Millet de kızar. Vay ben açken teşvik ha. Bu kadar yanlış bir habercilik anlayışı olmaz. Olmamalı. Teşvik dediğin her yerde vardır. Bir ülke yatırım olsun istiyorsa yatırımı teşvik eder. En gelişmiş ülkeler bile. Dün yine bazı kendini muhalif zanneden gazetelerde böyle haberler vardı. Okuyan da zannediyor ki bu teşviklerle bunların cebine para konuyor. Yok öyle bir şey. Devlet diyor ki şu kadar yatırım yaparsan ben senden şu kadar az vergi alırım, şu kadar az fon alırım. İthal ettiğin üretim araçlarının gümrük vergi ve fonlarında şu kadar indirim yaparım. Yani yatırım yapma maliyetini düşürüyor ki millet yatırım yapsın, iş alanı açılsın, üretim olsun, ihracat olsun. Teşvik demek birinin cebine hazineden para koymak değil. Yatırım yapar ve üretim yaparsa hazineye ödeyeceği parayı azaltmak ve böylece yatırımı özendirmek. Bunu İngiltere'de yapıyor, Almanya'da, Amerika'da, Bulgaristan'da, Romanya'da. Bunda bir ayıp yok. Ama teşviki sadece kendine yakın olana veriyorsan o ayrı. Bunda büyük ayıp var. Ne zaman adam oluruz? Cahil cüretkarlığı bilgiden önemli zannedilmediği zaman.
Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu.